Romalılar kitabının serisini 3 ay boyunca galiba yaptık. Ve bugün sona eriyoruz. Hem de 2018 senemizin son pazar günüdür. Ve bugün çok sonları var. Ama her son yeni bir başlangıçtır. Değil mi? O zaman sonraki seneye bakıyoruz. Ne olacak? Rab bizimle ne yapacak? Umudumuz var mı acaba? Umudumuz olsun. Çünkü Rab bize çok, o bizimle çok şey yapıyor. Bizi değiştiriyor. Ve bugünkü vaaz bu değişiklik hakkında olacak. Ama ilk önce arkaya bakarak neler öğrendik Romalıların mektubundan? İlk önce günahın gücünü altında yaşadığımızı gördük. Günah bizim her içimizde yaşadığı için doğrulukla yaşamaya çalıştığımız halde gücümüz yeterince olmadı. Biz iyilik yapamadık. Günah bir boksör gibi. Biz ayağa kalkmaya çalıştığımızda bizi her defa tekrar vurdu. Gördünüz mü? Gözüm şişti. Bu boksördan değil. Neden bilmiyorum. Ama eskiden bir boksör gibi. Biz yok çalışacağım. Kavga edeceğim. Mücadele edeceğim. Ve günah yok. Bizi vurup nakavt etti. Bizden güçlüydü. Bu yüzden günah işledik. İsteyip istemezsek işledik. Yani başka biri iyice yaparsa yüreğimizde kıskançlık geldi. Ve biz ondan nefret etmeye başladık. Başka biri görseydik, belki dedikodu çoğaltı. Biz, yani her durumda, her gün, günah, her fırsatı alıp çalıştı. Ve biz günahın kudretinin altında yaşadık. Umudumuz yoktu. Birbirimizi güvenemiyorduk. Çünkü biliyorduk ki o bana karşı günah işleyecek. Korkarak yaşadık. Bu yüzden aç çocuklar sokakta ölüyorlar. Bu yüzden savaşlar çoğalıyorlar. Bu yüzden haksızlık her yerde egemen ediyor. Bu yüzden hırsızlık var. Bu yüzden dünyamız o kadar kirli ve kötüydü. Ve bazılarımız kendi gücümüzü yeterince olmadığı fark ederek, sistemlere dayanarak günaha yenmeye çalıştık. Belki bir sistem ile güzel bir hayatı yaşayabiliriz. Ve Yahudiler özellikle kutsal yasaya takip etmeye çalıştı. Ama yasaya iyi olduğu halde bizi yardım etmiyor. Ters oldu. Yasa sadece eksikliğimizi gösterdi. Yani günah bizi vurunca yasa bize yardım etmedi. Bize yetersizsin dedi. Senin gücün yetersiz. Yetenekliğin yetersiz. O kadar hızlı değilsin. Bu yüzden kazanamazsın. Ve yasa bize sadece suçladı. Kusurlu, kusurlu, kusurlu ilan etti. Hatırlıyor musunuz? Of. Hiç yardım etmiyor. Biz umutsuzken, biz çaresizken Tanrı gönüllü eylem yaptı. kendi istekle bize geldi. Tanrı boks ringine içeri girdi. Bizim önümüzde kaldı ve günah onu vurmaya çalıştığında Tanrı'nın gücü zafer kazandı. Hamdolsun. Son hafta İsa'nın geldiğini kutladık değil mi? Ve Tanrı dünyaya indi. Kendi istekle. Ve küçük, güçsüz bir bebek olarak İsa Mesih geldi. Yemlikte koyuldu. Bizim için. Ve o bebek, yani güçsüz göründü. Hiçbir şey yapamamış. Ama Tanrı olduğu için kusursuz bir hayatı yaşadı. Hiçbir günah işlemedi. Tamamen yasasını tamamladı. Ve bu yüzden günah yenildi. En sonunda çamaha girdi. Ve orada günahın tüm gücünü yok etti bizim için. Günah bizi vurmuyor artık. Onu vuruyor. Hamdolsun. Oh, notlardan saptım. Bilmiyorum. Ama müjde ne kadar güzel. Oh, umudumuz var. O zaman izin verirsen, kendi hayatına ona verirsen, o senin yerine gelecek. Senin işlediğin günahları kendini alacak. Biliyor musunuz? Tanrı haklı bir yargıç. Yani hiçbir günah cezasız kalmayacak. Bu yüzden tüm yaptıklarımız bir kitapta yazıldı. Hepsi. Ve bir gün Tanrı yargıç olarak gelecek ve tümünü yargılayacak. Ve her yaptığımız yanında isim var, bir isim var. Şimdi benim isim olabilir. Ve o günah için yargılanacağım. Ama izin verirsem, hayatımı İsa'ya verirsem, İsa benim ismim siliyor ve kendi ismi yazıyor. Ve o yargıç, o ceza onun üzerine gelecek, benim değil. Ve yani geldi, o iş bitti, hamdolsun. Hem de cezamı alıyor, aynı zamanda kendi ruhunu bize veriyor. Ve onun ruhun aracılığıyla tüm yasasına göre uygun bir şekilde yaşayabilirim. Hatırlıyor musunuz? Yasa, özetlemek istersek nasıl özetliyor? İki buyrukla. Bir. Evet. Aynen. Allah'ı sev, komşularını sev. İki buyrukla tüm yasını tamamlandı. Ve kutsal ruh bizimle olursa, kutsal ruhun meyvelerinden biri sevgidir. Ve biz hem Allah'ı seveceğiz, hem de birbirimizi seveceğiz. Ruhunla yaşarsak. O zaman Pavlus Romalıların kitabında bunu anlattı. Şimdi ne yapacağız? Ne yapıyoruz biz? Sadece sona bekliyor muyuz? Tamam, her şey güzel. Şimdi oturarak bekleyeceğim diyebilir miyiz? Pavlus, yani bu harika şeyler yazdıktan sonra eve gitti, rahat rahat pijamaları giydi. Oturdu, her şey güzel. Ben hiçbir şey yapmayacağım, sadece Rabbi bekleyeceğim. Dedi mi? Hayır. Yani Pavlus Tanrı'nın merhameti adına bize yalvarır. Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'ya hoşnut eden bir kurban olarak sunun. Ruhsal tapmanız budur. Hayatına Allah'a verince yaşam bitmiyor. Yaşam gerçekten başlıyor. Yeni yaşam, ruhla dolu, sevgiyle dolu, sevinçle dolu, merhamet ile dolu bir hayat başlıyor. Ve 13. bölümde Pavlus herkesin yetenekleri ve görevleri olduğunu diyor. Ve şimdi Tanrı'ya ve birbirini sevmek için bunları kullanalım. Ve Pavlus bizim ilk örneğimizdir. Bizden 15. bölümde başlayacağız. 14. ayet ve okuyacağım. Size gelince kardeşlerim, iyilikle dolu, her bilgiyle donanmış olduğunuzdan ben eminim. Ayrıca birbirinize öğüt verebilecek durumdasınız. Yine de Tanrı'nın bana başladığı lütufla bazı noktaları yeniden anımsatmak için size yazma cesaretini gösterdim. Ben Tanrı'nın lütfuyla uluslar yararına Mesih İsa'nın hizmetkar oldum. Tanrı'nın müjdesini bir kahin olarak yaymaktayım. Öyle ki uluslar kutsal ruhla kutsal kılınarak Tanrı'ya hoşnut eden bir sünü olsun. Bunun için Mesih İsa'ya ait biri olarak Tanrı'ya verdiğim hizmetle övünebilirim. Ulusların söz dinlemesi için Mesih'in benim aracılığımla sözle ve eylemle mucizeler ve harikalar yaratan güçle, kutsal ruhun gücüyle yaptıklarından başka şeyden söz etmeye cesaret edemem. Yeruşalim'den başlayıp İllyricum bölgesine kadar dolaşarak Mesih'in müjdesini eksiksiz duyurdum. Bir başkasının attığı temel üzerine inşa etmemek için müjdeyi Mesih'in adının duyulmadığı yerlerde yaymaya amaç edindim. Yazılmış olduğu gibi ondan habersiz olanlar görecekler, duymamış olanlar anlayacaklar. Elçilerin İşlerinin kitabında Pavlus ile ilk tanıdığımızda Pavlus öyle gibi hiç değildi. Büyük bir değişiklik yaşadı. Ve Tanrı'nın sevgisiyle yüz yüze karşıladığında Pavlus değiştirildi. Eski Pavlus yasaya göre yaşamaya çalıştığı için kendi gücüyle Yahudilik dini kapalı ve kendi ırka özel tutmaya çalıştı. Başka kimse girmesin. Bu sadece bizim için, halkım için. Tanrı bizi seviyor. Başka birini sevmiyor. Demek istedi. Ve bundan daha fazla, yani özel kendini tutmak için İsa'yı izleyen Yahudileri tutukladı. Ve bundan fazla onların öldürülmesini bile katıldı. Yasaya uygun bir şekilde yaşamaya çalıştığında neler de kötüler yaptı. Çok kötüler. Şimdi bu Pavlus, bu mektup yazanan Pavlus, Rab İsa'nın etkisiyle ve ruhun sevgisiyle hem Yahudi hem de ve daha fazlası Yahudi olmayanlara yaşam ve özgürlüğü ilan ediyor. Onun ırkçılığın yerine sevgi egemen ediyor. İsa Mesih'in egemenliğinde biriz diyor. Artık yabancı yok. Rabbi ise herkesi seviyor. Herkese davet ediyor. Bu müjde tüm uluslar için. Ve bu değişiklik devam ediyor. Romalılar gelmek istediğini söyledikten sonra Pavlus kendinden özel ve kişisel selamları veriyor Romalılara. Ve kimin isimleri kutsal kitabın sayfalarına yazıldığını, bu büyük onuru kazandığı acaba? Kimin isminden bahsediyor? Hayal bilir misiniz? Pavlus, sen Roma'da otursaydın ve Pavlus sana yazdı, senin isminden bahsettiyse, senin ismin kutsal kitapta yazıldı. Wow. Keşke ben o zaman da olsaydım ve bana yaz, yani selamlar falan. Oh, ne kadar hoş olacaktı. Kimden bahsediyor acaba? Bakalım. Romalılar 18. bölüm. Kenhere'deki kilisenin görevlisi olan kız kardeşimiz Phoebe'yi size salık veririm. Kutsallara yaraşır biçimde onu Rabbin adına kabul edin. Herhangi bir ihtiyacı olursa kendisine yardım edin. Çünkü o, ben dahil, birçoklarına destek sağlamıştır. O zaman yani Pavlus mektubunun sonunda selamları yazıyor. Ve ilk önce Phoebe'den bahsediyor. Kenhereli Phoebe. Phoebe Pavlus'un mektubunu teslim etti. O zaman ona teşekkür ediyoruz. Ayrıca Pavlus Phoebe'ye borçluymuş. Birçoklarını Pavlus dahil destek sağlamıştır. Ve biraz düşünürsek bu çok şaşırtıcı bir şey. Phoebe hakkında neler söyleyebiliriz? Kutsal kitabın başka yerde onun ismi yok. Bu yüzden sadece bu ayetlerden öğrenebiliriz. Ama onun isminden birkaç şey anlayabiliriz. Phoebe şimdiki Yunanistanlı, yani o zaman da Grek halktan. Phoebe Grek ismidir. Ve Kenhere'de oturmuş. Kenhere Kilisesi'nde hizmet etti. Korint şehrin mahallelerinden biri Kenhere. Ve hala orada var. Korint yok edilmiş yani savaştan. Ama yeni inşa edilmiş. Ve Kenhere'nin yerinde yeni bir koy var bu dönemde. Yani o zaman da ama Grek tanrılardan Apollo'nun tapınak oradaydı. Ve isim Phoebe dersek ona bağladı. O zaman büyük ihtimalle onun ailesi Apollo'nun tapınağında hizmet etmiş. O zaman şimdi Phoebe kendi ailesinin inancından ayrıldı ve artık Kenhere'deki kilisede görevliydi. O zaman cesur bir kadın. Yani tüm tarihinden ayrıldı ve şimdi Hristiyan oldu. Hem de Kenhere'nin çok kötü itibarı var. Yani Roma'da otursaydın ve Korintli adam deseydin, aa bu adam Korintli adam benziyor deseydin, sarhoş biri demek istedin. Her Kenhere'li sarhoşmuş. Korintli kız deseydin ise fahişe. O zaman Roma'ya gidince Phoebe'nin itibarı yani ona bağlı olacaktı. Onun onuru, onun saygısı hiç yok olacaktı. Tabii Phoebe Kenhere'deki kilisede görevli olduğu için öyle bir kadın olmadı. Yani yenilenmiş bir kadın oldu. Ama onun itibarı kendi kendine bağlı olacaktı. Normalde. Ve eskiden Pavlus, Phoebe gibi bir hanımla hiç ilgilenemedi. Hiç yasaya göre onunla konuşamadı. Onun ilişkisi, arkadaşlık, kardeşlik hiç olamadı. Ama Rab'in sevgisini aldıktan sonra Phoebe hakkında Pavlus kız kardeşim diyebilirdi. Onu tamamen kabul etti. Ve yani düşün biraz. Pavlus eğitimli, kültürlü bir adam. Dini bir adam. Zenginmiş bir ailesinden geldi. Oh, Pavlus. Phoebe ise yani küçük, kötü bir yerden geldi. O dönemde kadınların yani doğuştan status, yani pozisyon daha düşüktü. Büyük ihtimalle eğitimli değildi Phoebe. O zaman yani dünyamızda belki böyle bir sevgi olabilir ama her zaman şefkatle geliyor değil mi? Aa, yani ben o kadar iyiyim ben, seni iyilik göstereceğim. Yani seni seveceğim. Ama eşit değiliz. Ben o kadar iyiyim ki sana ilgileneceğim diyebiliriz. Ama Pavlus'un sözlerinde böyle bir his hiç yok. Bu sevgi gerçek kardeşliğin sevgisidir. Yani Pavlus açıkçası hiçbirimizin Rab'in kurtuluşunu layık olmadığı için şimdi Rab'in çocuklar tamamen eşittir. Memleket, ırk, zenginlik, eğitim, tarih, aile, ne olursa olsun Rab'in ailesine girince hepimiz değerli, gerekli ve birlikteyiz. Ve bu yüzden Pavlus hiç gizli alayla, hiç gururla olmayarak Phoebe Romalılara salık verebilirdi. Anlatabildim mi? Sen kendine düşün. Nereden geldin? Eğitim durumunuz ne? Ailenizin durumunu ne? Memleketin nedir? Yani İsa'ya senin Rabbin ve Efendinin kabul etmek istersen, senin ırkın, memleketin, zenginliğin, ailen, eğitim durumun, tarihin seni diskualifiye etmiyor. Aynı zamanda bu şeyler sana özel bir pozisyonu ya da prestiji vermiyor. Bizim ailemizde eşitiz. Ve Pavlus devam edecek ve başka bir şekilde bunu göreceğiz. Üçüncü ayet. Mesih İsa yolunda emektaşlarım olan Priska ve Aquila'ya selam edin. Onlar benim uğruma yaşamlarını tehlikeye attılar. Yalnız ben değil, öteki ulusların bütün kiliseleri de onların minnettardır. Onların evindeki inanlılar topluluğuna da selam söyleyin. Tamam, Priska ve Aquila. İmanlıların yeni birliğini belki Pavlus'un en iyi örneği olacak. Ve bu yüzden o kadar önemli bir yer verildi. Yani bu çiften Aquila, Yahudi bir adam, Romalı bir eşiyle Priska ile evliydi. Bir Yahudi, bir Romalı. Ve daha eskiden Pavlus bu birliğini, bu evliliğini tamamen reddet edecekti. Bu olmaz. Bu Allah'a karşı bir küfürdür diyecekti. Yahudi özel halkını başka biriyle nasıl bağlı olabilir diyecekti Pavlus. Büyük bir günah olduğunu görecekti. Ama şimdi Rab'in sevgisini aldıktan sonra onlar minnettardır. Onlar da borçluymuş. Pavlus'un uğruna yaşamlarını tehlikeye atmışlardı. İsa'nın can veren sevgisi İsa'nın öğrencilerine aktarmıştı. Fark ettiniz mi? İsa Mesih kendi canını vermeye hazırdı ve yaptı. Şimdi onun öğrencilerini aynı şekilde canı vermeye hazırlar. Tekrar Pavlus onları övmeye hazır. Elçilerin İşleri kitabında onların birlikte çalıştığını okuyabiliriz. Ve Pavlus kendine övmeye almaya çalışmıyor. Yani Pavlus, ben bu kitabı yazıyorum, ne kadar iyiyim, ne kadar bilgiliyim demiyor. Gerçekten alçak gönüllülükle onların iyiliğine göstermek istiyor. Onları yukarı iyi bir şekilde yükseltmek istiyor. Ve onları onurlandırmaya çalışıyor. Çünkü Rab'bin sevgisinde rekabetçilik yok. Biz hepimiz günahın kontrolü altındaydık. Hepimiz yasaya göre uygun bir şekilde yaşayamayacaktık. Ama hepimiz Rab İsa Mesih'in sevgisiyle kurtarıldık. Bu yüzden eşit. Bu yüzden rekabetçilik hiç yok. Gerek yok. Ve dikkat edin. Burada Priska'nın adı Akvila'nın adından daha önce gelir. Bu normal değil bu dönem için. Ya bizim dönemimiz için normal değil. Yani hanımın kocanından önce geliyor onun ismi. Bu normal değil. Başka yerlerde ters olur. Ve o, yani Kutsal Kitap'taki başka yerlerde Akvila'nın ismi ilk önce geliyor. Rekabetçilik yok. Bu gerçek eşitliği tekrar gösteriyor. Kimin ilk önce geldiğini önemli değil. Bir çift olarak, birlikte olarak Rab'in hizmetindeler. Ve bu yüzden Pavlus'un gözlerinde kadınlar erkeklerden ya daha üst ya da daha alt değildir. Biz birlikteyiz, eşitiz, aynı seviyedeyiz. Ve gerçekten birlikte, güzel birliğinde onları onurlandırıyor. Ve dikkat et, onların özellikle evlenmeyen gençler bunu dikkat et. Onların evinde bir kilise buluşabilir. Daha önce Efes'te oturmuştular ve orada bir kilise onların evinde oturdu. Şimdi Roma'da oturuyorlar ve bir kilise topladı. Birlikte kiliseye konuk ettiler. Birlikte yeni öğrencilere, Apollos gibi yetiştiler. Ve arkadaşlar, evlenmek önce derin düşünün. Eşinizin ırkı, ailesi, zenginliği, eğitim durumunu önemli değil. Çünkü bunlar bizi yardım etmiyor. Kurtarmaz. Onun Rab'i sevmesini en önemlidir. İmanlı ve Rab'e tamamen bağlı olanı bulun. Her başka şeyden önce. Çünkü öyle birlikte bir karı koca olarak kardeşlere daha fazla bereket edebilirsiniz. Yani Akvila ve Priska düşünürsek, Akvila bir imanlı olsaydı, Akvila olmasaydı, onların evinde bir kilise toplayabildi değil mi? Hayır, tabii. Ters olsaydı, tabii ki olamazdı. Ama birlikte daha fazla yapabilirler. O zaman derin düşünün gençler. Kendini ucuz satmayın. Bu çok önemli. Tamam, devam edersek. Pavlus'un birçok kişisel selamları var ve tümünü okumayacağım. Vaktimiz yok galiba. Ama inanılmaz karışık bir topluluğu olduğunu ortaya çıkar. Ve düşüneceğiz, nereden geldiler, kim oldular ve ne yaptılar? O zaman kilisede, 6. ayetten devam ediyor. Ve o kilisede Yahudiler vardı, İsmilerden anlayabiliriz ve Pavlus'un açıklamasından anlayabiliriz. Hem de Romalılar tabii ki vardı. Roma'daki bir kilise oldu. Ama aynı zamanda Grekler de vardı. Ve bir İranlıya bile bir selamı veriyor. İran'dan gelen. Yani bu topluluk karışıktır. Halkın, ırkın önemli değil. Gelebilirsin. Pavlus 12 tane erkeğe ve 10 tane kadına selamı gönderiyor. Yani hem kadınlar hem erkekler birlikte hizmet ediyorlardı. Ve neden onlardan bahsediyor Pavlus? Bazılar çok çalıştınız diyor. Yani Meryem'e selam söyle. Sizin için çok çalıştı. Oh, ne kadar büyük bir onur. Kutsal kitapta yani sonsuza dek anacak yani ona. Hatırlayacağız onu. Çok çalışkan Meryem. Ne kadar güzel. Bazılar riske girdiler. Tehlikeli durumlara girdiler. Pavlus için ve başka kardeşler için. Bazılar hapishanede tutuklanmış imanlı olduğu için. Ve bazılar Mesih'in beğenisini kazanmış. Uf, iyi bir şey. Öyle şeyler için hatırlatmaya istiyorum. Ve bazılar sadece Pavlus'un sevgili arkadaşları için yazılmış. Wow. Pavlus, kimden bahsedeceğim? Ve şimdi kutsal kitapta var onun ismi. Wow. Ve herhalde hepsi Rab'bin sevgisini alıp iyiliğinde yaşıyorlarmış. Hepsi Pavlus'un mesajı, Pavlus'un dersi alıp bildiler ve artık sevgiyle birlikte yaşıyorlar. Bir kilise oldu, bir topluluk. Ortak tarihi hakkında belirtili değil, ortak ırk hakkında belirtili değil, ortak meslek, siyaset, düşünce, aile hakkında belirtili değil. Ortak şey şu, hepsi Rab İsa'nın sevgisini kabul ettiler ve ona tüm hayatlarını verdiler. Ona teslim ettiler ve teslim ederek zaferi kazandılar. Ve bu kitap birliğini teşvik etmek için yazıldı. Bu yüzden Pavlus bunu yazdı. Ne Yahudi ne de Grek olmasın. Romalı ve Yahudi olmasın. Birlikte olsun. Ve Pavlus tekrar bir uyarıyla hemen bitiriyor. Ve biz de hemen bitiriyoruz. Kardeşler, size yalvarırım. Aldığınız öğretiye karşı gelerek ayrılıkları ve sapmaları neden olanları dikkat edin. Onlardan sakının. Böyle kişiler Rabbimiz Mesih'e değil, kendi midelerine kulluk ediyorlar. Yani kendi isteklerine bağlılar. Saf kişilerin yüreklerini kulağa okşayan tatlı sözlerle aldatıyorlar. Söz dinlerliğinizi herkes duydu. Bu nedenle sizin adınıza seviniyorum. İyilik konusunda bilge, kötülük konusunda deneyimsiz olmanızı isterim. Kardeşler, bu kutsal kitabında ismini yazılırsa ne kadar hoş bir şey olacaktı. Pavlus senden mektubunda bahsettiyseydi ne kadar büyük bir onur olacaktı. Rab'be ait olan sevgili kardeşim, selam söyle. Wow, yazılsaydı ne kadar harika olacaktı. Sevecektin mi? Tabii. Sizin için çok çalışmış olan selam söyleyin. Oh, wow. Güzel. Ve yani muhteşem olacaktı. Ondan sonra daha fazla yapacaktın değil mi? Bu teşvik ile wow, daha çok çalışacağım. İyi hissediyorum. Ve bir şöhretini doğrulayacak bir yaşam sürecektin değil mi? Kardeşler, iyi haberim var. Başka bir kitap var. İsa Mesih geri geliyor. Yani bir ilahi de söyledik. Yargılanacak. herkesi yargılanacak. Hatırlıyor musunuz? Bir kitabında tüm yaptıklarımızı yazıldı ve onlara göre yargılanacak. Bakın, Yuhanna nasıl olacağını görüp yazdı vahiden. Sonra büyük beyaz bir taht ve tahta oturanı gördüm. Yerle gökün önünden kaçtılar, yok olup gittiler. Tahtın önünde duran küçük, büyük ölüleri gördüm. Yani herkes demek istiyor. Sonra kitapları açıldı. Ne yaptınız? Tüm yaptıklarımız o kitapta açıldı. Yaşam kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıklarına göre yargılandı. Deniz kendisinde olan ölüleri, ölüm ve ölüler diyarı da kendilerinde olan ölüleri teslim ettiler. Her biri yaptıklarına göre yargılandı. Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü ikinci ölümdür. Adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldı. Bu sert. Bu önemli. Kendi yaptıklarına göre yargılanırsan ceza olacak. Ve bu ceza gerçek ve sonsuzdur. Bu yüzden müjdeyi paylaşmak istiyorum. Çünkü İsa Mesih'e hayatını verirse senin ismin siliyor ve kendi ismi veriyor, yazıyor. Ve o cezası aldı. Ve senin ismin nerede yazılacak? Yaşam kitabında. Yaşam kazanacaksın. Kendi yaptıklarına göre değil. Yasaya göre değil. İsa Mesih'in fedakarlığına göre. Onun iyiliğine göre. Hayatını Rab'be verdiğinde İsa Mesih'in fedalığı kabul ediyorsan, senin hayatında İsa egemen ediyorsa kurtarılacaksın. Hem de Tanrı'yı seveceksin ve birbirini seveceksin ve tüm günahlarını silinecek. Onlara göre yargılamayacaksın. Ve o yaşam kitabında senin ismin var mı? Rab'be ait olan sevgili kardeşim, öyle yazıldım. Hayatına verdin mi? Evet. Var. Rab'be ait olan sevgili kardeşim, var mı? Var. Verdik. Hamdolsun. Seninki var mı? Önemli bir soru. Ciddi. Ama herkese açık. 2019 yılında öyle yaşasın. İsmin Rab'in yaşam kitabında yazıldı. Ve artık onun sevgili kardeşsin sen. O gerçeğinde yaşayalım. Özgürlüğümüz var. Rab'be hamdolsun, şükürler olsun. Son ayetlere okuyacağız. Belki birlikte okuyabiliriz. Romalılardan ve böyle kitabı bitireceğiz. Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu hepinizle birlikte olsun. Amin. Tanrı duyurduğu müjde ve İsa Mesih ile ilgili bildiri uyarınca sonsuz çağlardan beri saklı tutulan sırrı açıklayan vahiy uyarınca sizi ruça pekiştirecek güçtedir. O sır şimdi aydınlığa çakırılmış ve önce sizlerinin buyruğuna göre peygamberlerin yazıları aracılığıyla bütün ulusların iman ederek söz dinlemesi için bildirilmiştir. bilge olan tek Tanrı'ya İsa Mesih aracılığıyla sonsuza dek yücelik olsun. Amin. Amin. Eğer nasıl Rab'be kabul etmeye öğrenmek istersen, nasıl senin ismin yaşam kitabında yazıldığını öğrenmek istersen, bundan sonra benimle konuşabilirsin. Burada olacağım. Ama eğer bu yeni hayatı yaşamak için yeterince hissetmesin, yeterince güç olmadığını hissetsen, yeterince sevgi olduğunu içinde hissetsen ve Rab'in yardımı istersen, birkaç kişi senin için dua etmek istiyor. Yani Mark